Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatla başlıyoruz programımıza. Geçen aylarda ilk ve ikinci bölümlerini paylaştığımız Profesör Doktor Fuat Akpınar'la gerçekleştirilen mülakatın üçüncü bölümünü sunacağız bu akşam. Zor Zamanlar Geliyor, Musa Efendi'den Ayrılma başlığını taşıyor mülakatın bu bölümü. Evliliğiniz nasıl oldu efendim? Mezun olunca evlilikle alakalı anacığım korkuyor, bu çocuk bizim sözümüzü dinlemez, doktor da oldu diye. Ben de çekiniyor, söyleyemiyor. Bir küçük kız kardeşim vardı. İlkokulu bitirmişti, mahallede kalmasın diye annem kursa vermek istedi. 8-10 tane kurs gezdiriyor, nereye gittiyse yerimiz yok diyorlar, almıyorlar. Sonra Etlik'te bir yer tutulmuş, kursa yer kalmayınca ek bina gibi bir yer. Oraya gidiyor ve en son orada da diyorlar ki yer yok. Annem de diyor ki ben bu çocuğu attım oraya, kapının arkasında yatsın kalsın, ben gidiyorum. Derken anneciğim dedi ki, oğlum kız kardeşini getirirken orada bir arkadaşı var. Sanıyorum orada bir parçam daha kaldı. İzin verseler onu da getireceğim. Meğerse benim kız kardeşim yetim, o hanım da yetim. Yetimler birbirleriyle kardeş olmuşlar. Birbirlerine sahip çıkmış kız kardeşimle. Beni aldılar götürdüler. Hayal meyal hatırlıyorum. Allah şahittir yüzünü gördüğümü hatırlamıyorum ama gördüm ki uygun bir kıyafette. Velhasıl böylece evlenmiş olduk. Rabbimiz sonsuz razı olsun, dünyanın en iyi insanı diye dua ediyorum. Evlenecek gençlere neleri tavsiye edersiniz? Ben alanım gereği el anatomisiyle fazlaca uğraştım. O yüzden ellerin de çok farklı olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki gözler kalbin aynasıysa, ellerde beynin aynısıdır. Öğrencilik yıllarımızın son senesinde evlilikle ilgili meseleleri okuduğumuz eserlerde tavsiyeler veriliyordu. İslam alimleri tecrübe etmişler, istisnalar hariç. Evlenecek bir erkek kendisinden boyca, soyca, malca, mevki ve makamca ve ilimce birazcık aşağıdaki hanımı tercih etmesini bilhassa tavsiye ediyorlardı. Çünkü erkeğin kavvamlık vazifesini yerine getirebilmesi gerekir. Hocamız da hep denklikten bahsederler ya. Evlendikten sonra da şu beş şey çok önemli diyorum. İyi niyet, doğruluk, vefakarlık, fedakarlık ve kanaat. Bu beş kaidenin hepsi hem erkeğe hem kadına lazım. Fakat şu dört tanesi daha çok erkeğe lazım. İyi niyet, doğruluk, fedakarlık, vefakarlık. Dışarıda gözü olmaması için bunların daha çoğu erkeğe lazım. Şu bir tanesi ise baş parmak çok önemli. Allah öyle yaratmış fonksiyon olarak. Cerrahide %50'dir bu baş parmak. Hiçbir ince işinizi bunsuz yapamazsınız. İşte bu çok önemli özellikse hanım kısmına lazım. Kanaat. Bu bayram komşular çok güzel perdeler almış. Tam da koltuklarının rengine uymuş. Şeklinde bir şey evin beyine ihsas etti mi, adamcağızın da alacak gücü yoksa ezer gider. Huzur kalır mı orada? Samsun'a tekrar dönecek olursak, Samsun'da askerliğim sırasında Veysel Çınar Hoca vardı. Amasya'dayken onun oğlu da orada vaizdi. Evi Sahra Sıhhiye'nin de dibindeydi. Üç arkadaş karar verdik, Arapça öğrenelim ondan diye. Bir edebiyat öğretmeni, ben doktor, bir de kuyumculuk yapan inşaat mühendisi bir arkadaş. Veysel Çınar Hoca oflu. Gittik yanına ve hoca bize baktı, baktı. Şimdi siz Arapça öğrenmeye mi geldiniz dedi. Evet dedik. İnanın en az 3 veya 5 defa böyle sorunca benim de canım sıkıldı. Dedim ki, evet biz Arapça öğrenmeye karar verdik geldik. Peki öğretelim size dedi. İşte başladık surelerden. Önce ağzınıza bir bakayım dedi. 2-3 hafta 3 kişi beraber gittik. 4. hafta birimiz düştük. 5. hafta diğerimiz düştü. 6. haftada diğerimiz düştü. Veysel Çınar Hoca tecrübesiyle dedi ki, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan Arapça öğrenmek için bu tarz gelenler oluyor. Fakat devam ettiremeyince hem bizim zamanımızı hem de kendi zamanlarını israf ediyorlar. Bu hususta sebat göstermek esastır. İlim öğrenmek için sabır ve sebat esastır. İbrahim Sezen abiyle tanıştık. Henüz onun kim olduğunu bilmiyorum. Nihayet Hacı Hüseyin amcayla tanıştık ve bizi bir sohbet grubuna, kendi sohbet grubuna davet ettiler ve biz de birlikte aynı sohbet grubuna devam etmeye çalıştık. Rahmetli Sami Sultan'ın 4 Hüseyin'inden biri malum. Kendisi bize Sami Efendi'nin sohbetlerinden el yazısıyla tuttuğu notlardan sohbet ederdi ve sohbetleri asla aksatmayın derdi. Mutlaka kardeşleri ziyaret ederdi. Bir ayağı felçliydi, 80 küsur yaşlarında. O yaşında cuma günleri çarşıya iner, Hafız abi kardeşimizin birisinin arkasında cuma kılar, arkasından da o çarşıda mümkün olduğu kadar esnaf kardeşleri ziyaret eder, hal hatır sorar, gönüllerini alırdı. Mutlaka ziyaretler yapardı ve ısrarla her sohbetinde tembihatta bulunurdu. Sohbetlerinde zaman zaman şu hatırasını anlatırdı. Biz Sami Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gitmeden önce İstanbul'a ziyaretine gitmiştik. Sohbetten sonra herkes çıktı. Bana Hüseyin Efendi siz kalın dedi. Ben de kaldım. Dedi ki Hüseyin Efendi çok sıkıntılı ve zor zamanlar geliyor. Sen Musa Efendi'den ayrılma diye ısrarla tembih etti. Sohbette aynı grupta olmamız dolayısıyla bir vakıf gayreti oluştu. Hacı abimize yardımcı olmamız durumu da olmuştu. Fakire de çok dua etmişti. O zaman bizim bir kerimemiz dünyaya gelmişti. Vakfın ismi de Merve, yavrucağın ismi de Merve olsun diye ismini de Hacı Hüseyin abimiz koymuştu. Hacı abimiz bizi İstanbul'a ziyarete taşırdı. Sadece bizi değil de arkadaşları da zaman zaman İstanbul'a ziyarete taşırdı. O yaşta bir defasında İbrahim abi, ben, Ali Coşkun abi, Sefer abi vesaire gibi doktor arkadaşlarla beraber Hüseyin abi bizi bir defa İstanbul'a getirdi. O zamana kadar Musa Efendimiz'i görmemiştim. Erenköy'de sabah namazından sonra falanca eve gelin dediler. Bizi oraya götürdüler. Musa Efendimiz teşrif ettiler. Hemen ayrılan yere oturdular. Hacı Hüseyin abi, efendim doktor kardeşler falan filan diye tek tek takdim etti. Samsun'dan birlikte geldik diye. Rahmetli hiç oralı olmadı ama hiç. Kahvaltı ikram edilirken kafasını kaldırdı. Yaratanın mahlukatına şefkat, merhamet ve hizmet gerekir efendim, dedi. Sanki gözümün içine tek bir cümle konuştu. Ondan sonra da sohbet oldu. Ama sohbette ne konuşuldu, ne anlatıldı ben bilmiyorum. Ama bu cümleyi Cenab-ı Hak o gün kalbime nakşetti. Sofradaki sohbet oydu. Yıllar sonra Van'dan İstanbul'a geleceğiz. Bu defa Osman hocamızı ziyaret edeceğiz. Bu defa da Osman hocamız buyuracaktır ki, elinizden, dilinizden ve gönlünüzden ümmeti Muhammed müstefid olsun. Hüseyin abimin böyle kardeşleri İstanbul'a taşımak, merkezle tanıştırma, merkez yürekle buluşturma diye bir gayreti vardı. Radyolog doktor Ali Coşkun Bey vardı. Bir gün kendisini muayenehanesine ziyarete gittim. O zaman radyoloji bölümünde filmleri çekerler, bakarlar, sonra daktiloyla rapor ederlerdi. O filmi ve raporu zarfın içine koyar, ondan sonra da ilgili doktora hastayla gönderirlerdi. Muayenehanesinde raporla ilgileniyordu. Fuatçığım, müsaade et tamamlayayım dedi. Bir de oradan bir dergi çıkardı, onu da zarfa koydu. Baktım ki raporun içine Altınoluk dergimizi koyuyor. Fuatçığım biliyorsun dedi. Ben bu şeyde çok geç kaldım, çok zayıfım. Düşünüyorum bir şey bilmiyorum. Kimseye bir şey de anlatamıyorum. Bilsem ve anlatsam da o ihlasım var mı bilemiyorum. Onun için bunda yazanlarda ihlas vardır. Her zarfa bunu koyuyorum ki benim yerime bu anlatsın. Doktor Ali abinin bu hassasiyeti beni çok hislendirdi ve o günden sonra hep dergimize hizmet etmenin yollarını aradım. rahmetli İbrahim Koçaşlı abimizle ilk defa bir vesileyle Hüdayi'de görüşmek ve tanışmak kısmet olmuştu. Çok hoş bir hali ve sohbeti vardı. O gün anlatmıştı. Rahmetli Hasan Basri Çantay müftü, fakir vaizdim. Bir gün fakiri çağırdı ve ''İbrahim Efendi, sizin Sami Efendi ile hukukunuz var. Bir randevu alsanız da ziyaretine gitsek.'' dedim. ''Peki efendim.'' dedim. Randevu aldım. Randevu gün ve saatinde Erenköy'e gittik. Vazifeli bizi içeri buyur etti. Sessizce odanın kapısı açıldı. Biz içeri girdik, kapı kapatıldı. Sami Efendi mutatları üzeri sedirde dizüstü tefekküre dalmışlar, biz de sükutu bozmayalım diye hemen kapının arkasına yere dizüstü oturduk. Epey bir zaman geçti. Rahmetli Hasan Basri Çantay kilolu biriydi. Tabii bir süre sonra dizleri ağrımaya başlamış olacak ki sağa sola kaykılmaya başladı. Duruma muttali olan üstad başını kaldırdı ve büyük bir edep ve nezaketle ''Efendim, müsaade ederseniz fakir bir abdest tazeleyeyim.'' diyerek oturduğu yerden kalkınca biz de onunla birlikte kalktık. Üstad dışarı çıktı. Rahmetli Hasan Basri Çantay'ın dizleri rahatladı ve bana döndü. ''İbrahim, evladım, biz İslam'ın adını, bunlarsa tadını yaşıyorlar.'' buyurdu. Allah kime nazar ederse. Samsun Çarşambalı rahmetli Hacı Hüseyin Sevinç amcamızdan yolumuzun kıymetini bilmemiz hususunda uyarılarda bulunurken çokça dinlediğim şu hatırayı anlatmak isterim. 1946 senesinde, hatırımda yanlış kalmadıysa, Çarşambadan 3 kafa dar kendimize mürşid aramak için yola çıktık. Ulaşım araçlarının çok olmadığı o yıllarda gittiğimiz yerlerde rastlaştığımız insanlar nihayetinde bize ilim, irfan ehli ve tefsir sahibi Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'ye gitmemizi söylediler. Biz de sorup soruşturup Konya'ya Mehmet Vehbi Efendi'ye gittik. Bizi kabul ettiler ve dinlediler. Sonra da bana, ''Hüseyin Efendi, günümüzde hocalara itibar yok. Siz Adanalı Sami Efendi'ye gidin.'' dedi. Arkadaşlarla istişare ettik. Çok meşakkatli seyahatimiz oldu ancak artık geri dönüş olmazdı. Karar verdik. Bu defa Konya'dan Adana'ya yola çıktık. Nihayet nasibimize ulaştık. Üstadımızla birlikteliğimizin bir defasında fakire buyurduk. ''Hüseyin Efendi, siz zannediyor musunuz ki bu yolu kendiniz buldunuz?'' Allah kime nazar ederse ona mürşidi kamilini buldurur buyurdular. Öyleyse bulduğumuz yolu kaybetmemek için ne kadar gayret göstermeliyiz. Evet, devam edecek notuyla mülakatın bu bölümünü de bu şekilde paylaşmış olduk değerli dinleyenlerimiz. Profesör Doktor Fuat Akpınar'la Zor Zamanlar Geliyor, Musa Efendi'den Ayrılma başlıklı mülakatın 3. bölümünü sizinle paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de. Ve bir başka mülakatla bu akşamlık programımızı nihayete erdirelim. Hafize Gülsüm Arslan'la 75 günde hafızlık, hayırda yarışma projesidir başlıklı mülakatı sunacağız şimdi de. Hafize Gülsüm Arslan, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlilerinden. 30 yaşında hıfzını tamamlamış, 75 günde hafızlık adıyla bir hafızlık yöntemi geliştirmiş. Arslan'la hafızlık ve geliştirdiği yöntem hakkında konuştuk. Gülsüm Hocam, kısaca sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Sivas Gürün'de dünyaya geldim. Orta lise eğitimimi Sivas'ta tamamladıktan sonra 9 Eylül İlahiyat Fakültesini bitirdim. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Fakültesinden de mezun oldum. Yüksek lisansımı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kıraat alanında yaptım. Bu çalışmamız örgün eğitim kapsamında hafızlık adıyla neşredildi. Hafızlığımı 30 yaşında tamamladım. Ülkemizin kıraat alanında önde gelen hocalarından, Dr. Fatih Çollak'tan 9 yıl tecvid, tazhihi huruf ve talim eğitimiyle icazet alıp asistanlık yaptım. Bu arada ayrıca bu alanda yetişkin kişi kurumlardan makam, musiki eğitiminin yanı sıra kritik analitik düşünme seminerleri de aldım. Bir müddette Milli Eğitim'deki meslek dersi hocalarına tashihi huruf ve makam dersi verdim. Gerek Diyanet İşleri Başkanlığı gerekse Avrupa İGMG'nin farklı Kur'an programlarında davetli okuyucu, kıraatçı olarak katıldım. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Kur'an-ı Kerim dersleri öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ayrıca hafızlık koordinatörlüğü yapıyor, yer yerde kızlara yönelik olarak hitabet derslerine giriyorum. Son yıllarda 75 günde hafızlık kısa adıyla nitelikli ve yeni bir hafızlık yöntemi geliştirdiniz ve uyguluyorsunuz. Bu başarıyı getiren yeni modelinizi kısaca anlatır mısınız? Hafızlıkta farklı İslam coğrafyalarında muhtelif uygulamalar, yenilikler var. Bu modellerle her sene binlerce Müslüman Hafızül Kur'an oluyor. Bizim bu sistemimiz ise hafızlıkta nispeten bir yöntemsel inovasyon ve yenilik olarak görülebilir. Bu yeni yöntemimizin en önemli yönlerini koroyla yapılması, musiki makamları kullanılması ki öğrenciler temel makamları da öğrenebilmektedir. Hafızanın sağ-sol loblarının aktif hale getirilmesi, sel levha olanlar başta olmak üzere ayetler üzerinde tezekkür, tefekkür ve zaman zaman da meal yapılıp ana mesajlara yönelik teşvik, motivasyon konuşmalarıyla desteklenmesi ve beslenmeye dikkat edilmesi, mesela karbonhidratlı besinler ve basit şekerlerden mümkün olduğunca kaçınma olarak zikredebilirim. Bu yöntem sayesinde kısa sürede fazla sayfa ezberlenebileceğini, uyaran sesin çokluğu sebebiyle zihinde daha da kalıcı olacağını, sonrasında hatırlamanın daha kolay olacağını, periyodik tekrarla da ezberlenen sayfaların uzun süreli belleğe atılarak daha kolay hatırlanabileceğini tecrübe edip ortaya koyduk. Rast makamını daha çok kullandığımız bu yöntemde, hoca ayeti makamla ve hadr-ı usulüyle önce okuyup koro halinde öğrencilerin tekrar etmesini ister. Bu durum günde toplam 8-9 saatlik sürede ortalama 10 sayfa ezberleninceye kadar sürer. Burada işin önemli yönlerinden biri, beynin sağ-sol lobunu eşit olarak çalıştırıp ortak meleke oluşturabilmektedir. Zira alanın uzmanlarının da belirttiğine göre beyne tek taraflı ağırlık yüklemek öğrenmeyi geciktirmekte ve ayrıca belleği depresyona sokmaktadır. Böylece klasik sistemden farklı olarak işin en zor kısmı hoca eşliğinde mümkün olan en az hatayla sınıf ortamında halledilmektedir. Öğrenciye kalan ezberlediği bölümü tekrar has yaparak hocaya dinletmesidir. Dolayısıyla yöntemimizin daha çok hoca merkezli olduğunu belirtmem gerekir. Bu yöntemde belli bir ideal yaş sınırı var mı? Uyguladığınız projelere farklı eğitim ve yaş gruplarından öğrenciler de katılıyor değil mi? Bu yöntemle her yaştan kişiler hafız olabilir. Ancak süreler farklılaşabilir. Bu sebeple öğrencilerin durumu ve hedefler doğrultusunda kısa 75 gün, orta 6-8 ay ve uzun vadeli 1 sene modellemelerimizde bulunuyor. Nitekim geçtiğimiz yıl Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nde bu modelin örgün eğitim içinde orta versiyonunu uyguladık ve geçen ay 12 öğrencimiz hafızlığını tamamladı elhamdülillah. Van Müftülüğü ile de daha alt yaş, 12 yaş ve üzeri gruplarında hocalara yönelik 3 günlük eğitimle yaz öncesi bir proje başlattık. O projemiz de yürüyor. Bu yüzden biz daha ziyade üniversite öğrencilerini ve özellikle de İlahiyat İslami İlimler Fakültesi öğrencileriyle İmam Hatip okullarını hedef alsak da daha alt ve üst yaşlarda da projemizin uygulanması mümkün. Bu yeni yönteminizde uyguladığınız projelerinize yönelik nasıl geri dönüşler aldınız, alıyorsunuz? Alışılmış rutinin dışına çıkan hemen her yeni model yöntemde olduğu üzere bu yöntemimize yönelik de yer yer muhafazakar, çekinceli tutumlar olduğu oluyor. Klasik sistemden temel bakış açısında farklılık içeren bu yöntemimiz asırlardır uygulana gelen klasik hafızlık yöntemine ve bu anlamda büyük gayret gösteren fedakar hocalarımıza karşı değildir, olamaz. Öyleyse hayırlarda yarışın ayeti gereğince, hayırda yarışma ve belki daha güzel, ahsen ve efektif olana doğru bir arayış ve yolculuktur. Zira X, Y, Z ve Alfa kuşağının öne çıkıp inovasyonun her alanda hayatımızı kuşattığı, algıların değiştiği günümüzün dijital global çağında hafızlıkta da yeni alternatif yöntem veya yöntemlerin arayışı gereklidir. Hafızlığın Kur'an'la öğrenci arasındaki manevi duygusal bağ güçlendirilip sevdirilerek yapılması sağlanmalıdır. Öte yandan hafızlığını 30 yaşında klasik sistemle yapmış biri olarak söylemeliyim ki 2-3 yıl gibi süreler artık alabildiğine uzun görülmekte ve dolayısıyla hafızlığa mesafeli yaklaşılmasına yol açabilmektedir. Genel gözlem olarak bizim modelimizde öğrenciler hafızlığı iştiyakla yaptıkları için Kur'an'la bağları güçlenebilmektedir. Değerli dinleyenlerimiz, Hafize Gülsüm Arslan'la 75 günde hafızlık hayırda yarışma projesidir başlıklı mülakatı paylaştık bu akşam son olarak Sesli Dergi'de. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2022 sayısından paylaştık bu akşam yazılarımızı, mülakatları. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.